Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 İsven 1402, Hicri Gameri 1 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 12 Mart 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Allah'a Yakarışlar, İran'da Bilim Tarihi, Hidayet Hadisi ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriven sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Ordu ve Devrim Muhafızları komutanlarına zafer nişanı verildi. Cumhurbaşkanı Reisi mübarek Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla İslam ülkeleri liderleri ve milletlerini kutladı. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı muhbir, İslam ümmetini güçlendirecek zulmü ortadan kaldırılacak adımları atalım çağrısında bulundu. Emir Abdullahyan, Filistin İslam dünyasının önceliklerinin başında geldiğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Danışmanı İsrail Amerika'nın desteğiyle cinayetlerine devam ediyor dedi. Şimdi haberler.
Düzenlenen törende İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı ve İslam Devrim Muhafızlar Ordusu Başkomutanına zafer madalyası verildi. Düzenlenen bir törende İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, İran Ordusu ve İslam Devrimi Muhafızları Genel Komutanlarına zafer nişanı verdi. İran Pes Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei, Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'ye zafer nişanı verdi. Bu nişan, silahlı kuvvetlerin savunma ve muharebe gücünün ve caydırıcılık gücünün geliştirilmesinde gösterdikleri performans nedeniyle ordu ve devrim muhafızları komutanlarına verildi. Zafer nişanı, İslam mücadelecilerinin galip gelen operasyonlarının sembolü olarak seçilmiştir. Bu nişan, 3 palmiye yaprağı, Hürremşeh Ulu Camii'nin kubbesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağından oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i mübarek Ramazan ayı münasebetiyle İslam ülkeleri liderleri ve milletlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reis'i İslam ülkelerinin liderleri ve milletlerine gönderdiği tebrik mesajında mübarek Ramazan ayı vesilesiyle son aylarda Gazze'de çocuklar başta olmak üzere 30 bini aşkın mazlum Filistinlinin kanını akıtan Siyonist rejim başta olmak üzere zulüm ve sultacılarla mücadelede etkin adımlar atmayı ve mazlum ve ezilen Filistin milleti başta olmak üzere Müslümanların her alanda onur ve izzetine tanıklık etmelerini temenni etti. Cumhurbaşkanı Reisi, İslam ülkelerinin liderleri ve yöneticilerinin görevinin Müslümanlar arasında barış ve kardeşliği teşvik ve terviç etmek ve tüm İslam ümmeti arasında manevi ortam ve bütünlüğü yaymak olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bu aziz ay tüm Müslümanlar için değerli bir aydır ki Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İlahi öğretilere sarılmak ve içten dualarıyla kendi ruh ve canlarını maneviyatla birleştirip kendileri ve İslam toplumunun yükselişini sağlasınlar.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ayrı ayrı mesajlarda İslam ülkelerindeki mevkidaşlarına mübarek Ramazan ayının gelişinden dolayı tebrik etti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün pazartesi günü Muhammed Muhbir, İslam ülkelerindeki meslektaşlarını Kur'an'ın nazil olduğu ve Yüce Allah'ın engin rahmetinin geldiği mübarek Ramazan ayının gelişinden dolayı tebrik ederek bu mübarek ayda İslam ülkeleri yetkililerinin gayretleri ve kolektif çabalarıyla İslam dininin yüce öğretilerini dikkate alarak insan mükemmelliği ve insan toplumları yolunda maneviyatın ve şefkatin genişlemesi, İslam ümmeti arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve dünyadaki zulmün ortadan kaldırılması için etkili adımların atılacağını umuyorum vurgusunda bulundu. Muhbir şunları da kaydetti. Ne yazık ki İslam dünyasının bir parçası olan kutsal Filistin topraklarının gaspçı ve çocuk katili Siyonist rejimin en şiddetli hava ve kara saldırılarına maruz kaldığı ve tehlikeli ve hassas bir durumdan geçtiği bir sırada bu ilahi ziyafeti kutluyoruz. Durum öyle ki bu kadar çok cinayet ve açık soykırım örnekleri karşısında başta Amerika olmak üzere batılı güçlerin örgütlü nüfuzu nedeniyle güvenliğin ve dünya barışının sağlanması alanında faaliyet gösteren uluslararası örgütler savaşın devamını ve Gazze'deki insanlık dışı kuşatmayı engelleyemediler. İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı şunları da ekledi. Bu arada Filistin davasına mümkün olan her şekilde destek olmak için tüm gücümüzü kullanmak dini ve insani görevimizdir ve Allah'ın izniyle Dünya Kudüs Günü töreninde İslam milletlerinin Siyonist cinayetlerine karşı öfkesinin tezahürüne şahit olacağız.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı mübarek Ramazan ayının gelişini kutlayan mesajında Filistin meselesinin İslam dünyasının önceliklerinin başında geldiğini belirtti. Emir Abdullahyan mesajında şu ifadeleri yer verdi. Gazze'de yaşananlar Filistin meselesinin Müslümanların ortak davası olduğunu ve İslam dünyasının önceliklerinin başında geldiğini gösterdi. Emre Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. Mübarek Ramazan ayı İslam ülkeleri için çok yönlü birlik ve yakınlaşma sayesinde Gazze'deki Siyonist apartheid rejiminin soykırımını ve savaş suçlarını durdurmak için etkili bir inisiyatif almaları yönünde ayrıcalıklı bir fırsat olabilir. Bu mesajın sonunda Emir Abdullahyan direnişi ve Filistin halkını bu alanın asıl kazananları olarak değerlendirdi. Bugün Salı, İran'da mübarek Ramazan ayının ilk günü. Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan, Bosna Hersek ülkeleriyle Irak ve Lübnan'ın ehli sünnet Müslümanları pazartesi gününü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan ederken Endonezya, Malezya, Avustralya, Borneo, Singapur, Irak ve Lübnan Şiileri ise Salı günü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın özel siyasi işlerden sorumlu kıdemli danışmanı, İsrail'in Amerika'nın koşulsuz ve kapsamlı desteğiyle Gazze şeridindeki cinayetlerini sürdürdüğünü söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ali Asgar Hacı ve Alexander Kishnak, Suriye'nin Gazze ve Gazze şeridindeki gelişmeler de dahil olmak üzere Yemen ve Libya gibi bölgenin en önemli konuları üzerinde fikir tartışmasında bulundular. Gazze şeridindeki Filistinlilere karşı soykırımı, Siyonist rejimin suçlarını ve barbar saldırılarını Amerika'nın kapsamlı desteğinden kaynaklandığını belirten Haci şunları kaydetti. Siyonist rejim sivilleri vahşice öldürmek ve insanlığa karşı suç işlemek dışında hiçbir şey başaramamış. Uluslararası toplumun eylemsizliği ve sessizliğinden faydalanarak saldırılarını Suriye ve Lübnan'a da genişletmiştir. İran Dışişleri Bakanlığı'nın özel siyasi işlerden sorumlu kıdemli danışmanı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü direktörü ayrıca Suriye ile ilgili siyasi ve sahadaki durum ile Suriye'nin iyileştirilmesine yardımcı olacak ortak stratejiler de dahil olmak üzere bu ülkedeki ekonomik ve insani durumun yanı sıra siyasi sürecin devam etmesindeki son gelişmeler de ele aldı. Libya ile ilgili olarak Ali Esker Hacı ve Alexander Kişnak bu ülkenin bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin korunmasına vurgu yaparken Libya siyasi krizinin bu ülke halkının iradesi ve tercihiyle sona ermesini umduklarını ifade ettiler. İran Dışişleri Bakanlığı'nın özel siyasi işlerden sorumlu kıdemli danışmanı ayrıca Amerika ve İngiltere'nin İngiltere'nin yasa dışı saldırılarının Yemen'deki barışı ve barış çabaları üzerindeki yıkıcı etkisi konusunda da uyardı.
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Siyonist rejimin 10 yıllardır milyonlarca kadın ve çocuğa tecavüz edip öldürdüğünü işaretle bu rejimin Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'ndan atılmasını istedi. Pazartesi günü Siyah Hazali Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu New York'taki 68. toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün dünyadaki özgür insanlar onlarca yıldır milyonlarca kadın ve çocukların yerlerinden edilmesi, tecavüz edilmesi ve öldürülmesinden sorumlu olan cani rejimin Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda yer almamasını bekliyor. Hazali sözlerine şunları ekledi. Bu nedenle İran'ın güçlü kadınları adına dünyanın dirençli ve barışsever kadınlarıyla birlikte bu komisyonun İsrail terör rejimi üyeliğinin iptalini talep ediyorum. Hazali, İsrail'in Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'ndan çıkarmasını talep ederken, Siyonist rejimde Batı'nın desteğiyle Aksa Tufanı operasyonun başarısızlığını telafi etmek için Gazze'de büyük bir katliam başlatarak Gazze şeridindeki tüm geçiş noktalarını kapattı ve bu bölgeyi bombalamayı sürdürüyor. Raporlara göre 30 binden fazla Filistinli şehit olurken 70 binden fazla insan da yaralandı.
Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Riyad Mansur, yaptırımların yalnızca İsrail yerleşimleriyle sınırlı kalmaması, Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı yerleşimleri kapsaması gerektiğini duyurdu. Muhabirimizin verdiği habere göre Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler Filistin Hakları Komitesi'nin New York'taki toplantısında şunlar söyledi. Bu tür yerleşimler yasa dışı bir sistemden kaynaklanıyor ve genel olarak yasa dışı sayılması gerekiyor. Riyad Mansur, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze şeridindeki soykırıma ilişkin kararlarının ihlal edilmesi nedeniyle ırkçı İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyeliğinin iptalini talep ederken Filistin'in tam üyeliğine vurgu yaptı. Filistin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Siyonist rejime yönelik kapsamlı yaptırımlara vurgu yaparken, Siyonist rejim Batı'nın desteğiyle Aksa Tufanı saldırısındaki başarısızlığın telafisi için Gazze'de büyük bir katliam başlattı. Irkçı İsrail rejimi Gazze şeridindeki tüm geçiş noktalarını kapatmış ve bölgeyi bombalıyor. Saldırgan rejimin saldırılarında şimdiye kadar 30 binden fazla Filistinli şehit olurken 70 binden fazlası da yaralanmıştır.
İran Kızılay'ı uluslararası ilişkiler sorumlusu tüm uluslararası kuruluşlara Gazze şeridindeki insani durumla ilgili pratik önlemler alma çağrısında bulundu. El Alem haber kanalına konuşan Raziye Alişun şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Gazze şeridindeki Filistin halkına yardım etmek amacıyla ülkelerin oluşturduğu tüm gruplara katılmış ve Filistinlilere yardım sağlayan İran Kızılay İnsani Yardım Komitesi'nin de Gazze halkına yardım edecek bir merkezi var. Ali Şondi sözlerine şunları ekledi. İran halkını nakit ve diğer insani yardımları memnuniyetle karşıladığı İran Kızılay'ı Gazze halkına yardım sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar düzenledi. İran Kızılay'ı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu sözlerinin devamında bu kurumun 10 bin ton insani yardım toplayarak kamyonlarla Gazze'deki Filistin halkına gönderdiğini belirtti. Ali Şundi, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Kızıl Haç gibi uluslararası kuruluşlardan sadece açıklama yapmalarını değil, Gazze yardım için pratik önlemler almaları talebinde bulundu.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı, Filistin direnişine desteğin devam edeceğini vurgularken, Lübnan direnişi kendini savunmaya, İsrail rejimine yanıt vermeye ve Filistin direnişine yardım etmeye devam edeceğini belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi günü Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin saldırganlığının kapsamı genişlese bile Lübnan direnişinin çok iyi hazırlandığını vurgulayarak, Hizbullah, İsrail'in Gazze işgali sona erene kadar Filistin direnişini yalnız bırakmayacak açıklamasında bulundu. Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı, Siyonist rejimi Genelkurmay Başkanlığı'nın rejimin Lübnan'a kara saldırısına hazırlandığı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Hizbullah Siyonist yetkililerin açıklamalarının karşı tarafı korkutmak amacıyla mı yoksa ciddi bir şekilde mi sunulduğunu anlamak için herhangi bir tepki vermeyecektir. Şeyh Naim Kasım şunlar da ekledi. Her türlü saldırıya uygun ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Ayrıca Lübnan Hizbullah'ın Merkez Konseyi üyesi Şeyh Hasan el-Bağdadi de pazartesi günü yaptığı konuşmada direnişin Siyonist rejime caydırıcılık sağladığını ve bu rejimin Lübnan'ı işgal etme düşüncesini dahi aklından çıkaramayacağını vurguladı.
En iyi uyarlama senaryo akademi ödülünü kazanan Bir Düşüşün Anatomisi filminin oyuncu kadrosu Oscar töreni kırmızı halısında göğüslerinde Filistin bayraklarıyla boy gösterdiler. Hastudy'nin haberine göre pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen 96. Akademi Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film Oscar'ını kazanan The Favourite Son filminin yönetmeni Jonathan Glazer şunları söyledi. Yahudiliğimiz işgalciler tarafından çalındı. Ayrıca Oscar Kırmızı Halı Töreni'nde Billie Eilish, Ava DuVernay, Mark Ruffalo ve Rami Yosef gibi Hollywood yıldızları da göğüslerinde Gazze için ateşkes sembolüyle boy gösterdi.
Ve son haberimiz, pazartesi günü Amerikan ve İngiltere savaş uçakları ülkenin batısı başta olmak üzere Yemen'in farklı bölgelerini 13 kez bombaladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Esven 1402, Hicri Kameri 2 Ramazan 1445 ve Miladi 12 Mart 2024 Salı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Esven 1358'de İran İslam Devrimi'nin rahmetli önderi İmam Hümeyni yayımladığı emirnamesinde İslam Devrimi şehit ailelerinin durumuyla ilgilenmek üzere bir kurumun oluşmasını istedi. İmam Hümeyni'nin söz konusu emirnamesinin bir bölümünde şöyle ifade edildi. Hepimiz biliyoruz ki İslami Hareket ve İran İslam İnkılabı'nın zaferi aslında çeşitli halk kesimlerinin göstermiş olduğu fedakarlıklarına borçludur ki, birinci derecede İslam İnkılabı şehitleri ve bu yolda malul ve canları zarar görenlerden minnettar olunması gerekir. Bu yüzden şehit, savaş gazileri ve malulleri ailelerine hizmet verilmesi zaruri bir olaydır ve toplumun bu kesimine büyük saygı duyulması gerekir. İmam Hümeyni'nin bu emirnamesi yayımlandıktan sonra İslam Devrimi Şehit Kurumu İran'da kuruldu. Kuruluşundan bu yana İslam Devrimi ve Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaşta şehit olanların ailelerine ve çocuklarına çeşitli kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli hizmetler sunmuştur. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Esven 1363'te çağdaş çevirmen, müzisyen ve yazar Üstad Hüseyin Golgolab vefat etti. İran'ın Gacar döneminin ünlü fotoğrafçı ve ressamı Mirza Mehdihan Musavvar Melik'in oğlu Hüseyin Golgolab Hicri Şemsi 1274'te Tahran'da dünyaya geldi. ...1105 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Ramazan, 340'da Hicri Kameri 4. yüzyılın önde gelen edip ve fakihi Abdurrahman Zocaci Nehavendi Suriye'nin Şam kentinde vefat etti. Zocaci kendi döneminin ünlü alimlerinden özellikle İbni Durayd gibi alimlerden dersler aldı ta ki kendisi bu bilimlerde hoca oldu. ...366 yıl önce bugün 12 Mart 1658'de İrlandalı ünlü filozof George Berkeley doğdu. Eğitimini İrlanda'nın başkenti Dublin'de tamamladı. Daha sonra Amerika'ya giderek Pensilvanya Üniversitesi'nin kurulmasına yardım etti. Ayrıca Amerika'yı öven bir şiir okudu ve bu nedenle Kaliforniya'da Berkeley şehrinin adı onun onuruna değiştirildi ve bu daha sonra bir üniversiteye de onun adı verildi. Bundan sonra Berkeley İrlanda'da rahip ve psikopos olarak seçildi ve din felsefesi üzerinde düşünmeye ve araştırmaya başladı. Dolayısıyla onun şöhreti şiirlerinden ziyade esas olarak din felsefesinden kaynaklanmaktadır. Berkeley'nin inanç sisteminde her şey her koşulda ilahi takdire bağlıdır. Bu nedenle insanlara yaşam meselelerinde rehberlik etmek için doğanın düzenli ve güçlü zincirleri gereklidir. Berkeley, dünyada acı veya ızdırabın varlığını insanın refahı ve mutluluğu için gerekli bir gereklilik olarak görmektedir. Gerçeklik dünyasının zihin dışında var olmadığını ve tüm maddi nesnelerin ancak zihin onları hayal ettiğinde var olduğunu ilan etti. Felsefenin ötesinde coğrafya, arkeoloji ve ekonomiye de ilgi duyan Berkeley, bu alanların her birinde ustalığını kanıtladı. Çok seyahat etti ve seyahatleri sırasında görme teorisi, insan biliminin ilkeleri ve katran suyu gibi felsefe üzerine eserler derledi. George Berkeley nihayet 14 Ocak 1753'te 68 yaşındayken öldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Gazze'de soykırım devam ediyor.
Aydınlık.
Türkiye'nin ihtiyacı Amerika'nın dayatmaları.
Ve Cumhuriyet.
Aile Bakanlığı'nın stratejik planında enflasyon sosyal yardımların etkinliğini azaltıyor dendi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 10 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde talihsiz istismar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem iktidar hem de muhalefet için önemli. İstanbul 22'si siyasi partiden 27'si bağımsız olarak toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. Yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği öngörülüyor. 2019 yılı seçimlerinde başbakanlık yapan Binali Yıldırım'ı aday gösteren AK Parti bu seçimde eski bakan Kurum'u aday gösterdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kurum seçim kampanyasını yaptığı gaflarla sürdürüyor. Kimi zaman sahnede oyun oynuyor, kimi zaman birkaç gün sonra açılışı yapılacak metro hattını yapacaklarını söylüyor. Kimi zaman neyin açılışını yaptığını unutuyor. Kimi zaman 8 kilometreyi 8 adımla anlatıyor. Kimi zaman salonda bulunanlara hazır mıyız seçmek için sözlerine cevap gelmeyince salonun ambiyası biraz kayboldu diyor. Kimi zaman da TOKİ mağdurlarının protestosunu kendisine destek gibi algılayıp Allah razı olsun diyor. Ancak bu gafların en talihsiz olanı ise 5 aydır Gazze'de devam eden katliamdan bahsederken yaptı. Erdoğan'ın bize oy vermezseniz hizmet gelmez mealindeki sözünden sonra kurumun biz kazanırsak Gazze'deki mazlumlar sevinecek sözleri şu anda Gazze'de yaşanan katliamların soykırımın istismar edilmesi oldu. Bu sözler yanlıştır, hatalıdır, yakışmamıştır. Bu söz 2019 yılında Binali Yıldırım mı? Sisi mi diyeceğiz demekle aynı olmuştur. Seçimden sonra Sisi ile görüşülmüştü. Şimdi 31 Mart'tan sonra da İsrail yetkililerle mi görüşülecek? Oy uğruna Gazze sömürüsü yakışmadı ve selam. Mahalli seçimlere 21 gün kalmışken geçmiş seçimlerde yaşananlar dikkate alındığında seçim güvenliği en az seçim kadar önemli. 2019 seçimlerinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde söylediği hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu sözlerinden sonra seçimler tekrarlanmış 13 bin oy fark 806 bin oy farka çıkarak Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Yavuz bu söze açıklık getirirken o gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu demişti. Ama bugüne kadar bir şey ortaya çıkmış değil. Yine mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasıyla bir yanlışlık yapılmıştı. Bu gibi durumlar milletin adalete olan güvenini sarstı, sarsıyor. O tarihten sonra YSK'nın kararlarına şüpheyle yaklaşıldı. Bu yüzden bütün partilerin seçim güvenliği konusunda azami dikkat göstermesi, sandıklara sahip çıkılması gerekli.
Ahmet Kepekçi 10 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde partilerin mesajı ve seçmenin sınavı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'nin siyasi manzarası yaklaşan yerel seçimlerle birlikte daha da karmaşık bir hal alıyor. Vatandaşlarımızın ekonomik zorluklar ve sosyal sorunlar karşısında artan bir hayal kırıklığı içinde oldukları bir dönemde siyasi partiler ve seçimlerin önemi daha da artıyor. Ancak görünen o ki bu seçimler sadece adaylar veya partiler arası bir yarıştan ibaret değil. Aynı zamanda seçmenin de sınavı niteliğini taşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gözlemlerimize göre vatandaşlarımızın bir kısmı mevcut siyasi yapıdan ve sunulan alternatiflerden memnun değil. Yıllardır süre gelen ekonomik sıkıntılar, artan yaşam maliyetleri ve işsizlik oranları toplumun geniş kesimlerinde bir değişim ve dönüşüm arzusunu tetikliyor. Bu bağlamda iktidar partisi, AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP'nin performansları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eleştiriler genellikle ekonomi politikaları, algı yönetimi ve projelerin özgünlüğü üzerine yoğunlaşıyor. Vatandaşlar özellikle yerel yönetimlerde somut ve uygulanabilir çözümler beklerken, siyasi partilerin bu beklentilere ne derece cevap verecekleri önemli bir tartışma konusu oluşturuyor. Seçimler siyasi partilerin halk tarafından denetlendiği ve iktidarın el değiştirmesinin sağlandığı en önemli araçtır. Son zamanlarda siyasi partilere ve seçimlere olan güvenin azaldığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu endişenin temelinde siyasi partilerin ideolojilerden uzaklaşmaları ve iktidar olmayı hedeflerine koymaları vardır. Maalesef siyaset hizmet üretmek değil, günü kurtarma adına hareket etmektedir. 31 Mart yerel seçimlerde vatandaşlarımızın genel bir mesaj vermek istediği gözlemleniyor. Bu mesaj sadece yerel yönetimlerle sınırlı kalmayıp genel siyasi duruş ve beklentileri de içeriyor. Ancak seçim sonuçları ne olursa olsun kazananın gerçekten milletin kendisi olup olmadığı sorusu seçimlerin ardından da gündemimizi meşgul etmeye devam edecek gibi duruyor. Alternatif olarak sunulan bu bağlamda siyasi partilerin ve seçmenlerin sorumluluklarını gözden geçirmek de önem taşıyor. Siyasi partiler ideolojik ilkelerine bağlı kalarak halka somut çözümler sunmak ve ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Seçmenler ise oy kullanırken bilinçli ve sorumlu davranmalı, siyasi partilerin vaatlerini ve geçmiş performanslarını değerlendirmelidir. Seçimlerin sonucu ne olacak, kim kazanacak, kim kaybedecek? Bu soruların cevabı vatandaşların beklentileriyle örtüşebilen politika ve projelerin sunulabilmesiyle ilintilidir. Dolayısıyla seçimler siyasi partilerin bir sınavıdır. Oysa bizim ülkemizde bugüne kadar böyle olmamıştır. Seçimler siyasiler tarafından oluşturulan algı yönetimine kapılıp onun oltasına takılıp veya takılmama seçimi olmuştur. Seçimler sadece siyasi partiler için bir sınav niteliğinde değil, aynı zamanda seçmen açısından da bir sınav niteliği taşımaktadır. Hükümetin bütün basın yayın üzerinde kurduğu hegemonya ve istibdat derecesinde basın yayın üzerinde kurduğu tahakküm mücadeleyi asimetrik hale getirmektedir. Yine de her seçim döneminde olduğu gibi en önemli görev ve sorumluluk seçmenlere düşüyor. Geleceği şekillendirecek kararı vermek.
Tahran Radyosu.
Taha Akyol 10 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde Gazze ve İhanet başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirmesi, kendi başkanlığı için vaatlerde bulunması normal. Gerçi Türkiye'de vaat kavramı aklın sınırlarını çoktan aştı. Bütçeyi boşaltma pahasına müjdeler saçma haline geldi ama hadi neyse diyelim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kurumun kendisi kazandığı takdirde Gazzelilerin sevineceğini söylemesinin belediyecilikle hiçbir ilgisi yoktur. Daha önce bir ilçe seçiminde AK Parti belediyeyi kaybederse Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün düşeceği söylenmişti. Kurumun ki o söylemin yeni bir tarzı. Cumhurbaşkanı da genel seçim boyunca Millet İttifakı partilerini dış güçlerin uzantısı olmakla, dışarıdan emir almakla, montaj şu bu dediği uydurma kasetleri göstererek Kandil'le işbirliği yapmakla suçlamıştı. Geçen mahalli seçimlerde AK Partililer İmamoğlu kazanırsa Pontus kazanır, Yunan kazanır demişlerdi. 1930 seçimlerinde de iktidardaki CHP'liler Ege'de serbest fırka kazanırsa Yunan kazanır, gavur geri gelir diye propaganda yapmışlardı. Keşke AK Partililer Cem Emrenci'nin Serbest Cumhuriyet Fırkası adlı kitabını okusalar. Muktedirlerin davranışlarının ideolojileri ne olursa olsun fark etmediğini görürler. Görmeleri güç tutkusunu azaltır mı? O da başka bir mesele. Merhum Özal 1980'lerde 3 yıl önce birbirine kurşun sıkan insanları dört akımı birleştirme sloganıyla siyaset yapmış, otoriter dile itibar etmemişti. Türkiye kavgalarını değil sorunlarını tartışan ülke haline gelmişti. 1990'larda bu devam etti. 28 Şubatçılar tekrar kavga dilini körükledi. 2011'den itibaren özellikle de son 5 yılda AK Parti kavga dilini siyasette hakim üslup haline getirdi. Muhalefeti ihanet içinde göstermek için montaj kaset kullanmaktan bile sakınmadı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Nereden başlayayım? Gerçekten nereden başlamıştı? Hiçbir yere varamayan bunca ve acı sızlamak nereden başlamıştı? Neden iş buraya kadar geldi? Burası bağımlılıklardan kurtulma kampıdır. Sağlıklı olmayı özledim. Sağlık avuçlarımdaydı. Ve ben kendimden esirgedim. İnatla ve tedbirsizlikle. Hayatın zorluklarının kefareti için anlık bir tecrübe ile kendimi maddeye alıştırdım. İşte her şeyi unuttuğum ve o saniyelerde hayat ve sağlığımın dizginlerini kaybettim
ve bunca acıya düştüm. Allah'ım, ey tövbeleri kabul eden, gökyüzüne bakacak yüzüm yok. Senden bana sağlık nimetini geri vermen için. Senden istersem eğer cevap verir misin? Burada herkes iyi, fakat değil, herkes sevdiklerini özlemektedir. Bakışlarımızın ardında örnek bir mazlumiyet var. Bazıları burada kaybettiklerini buluyor ve herkesten daha çabuk kurtuluyor. Burada kurtuluşun şartı bedenden, fikirden kurtulmaktır. Allah'ım, ey her şeyi duyan, ben sağlığımı özledim. Sana asla şükretmediğim bu nimeti, kabus görüyorum, kan ter içinde uyanıyor, elimi yüzümü yıkıyorum, eskiye dönmeyeceğime inanıyorum. Allah'ım, ey hataları bağışlayan, beni mazime geri götürme. Allah'ım, ben yarım kalan tüm varlığım ile seni çağırıyorum. Senden özür diliyorum ve sana söz veriyorum. Allah'ım, ey konumları yükselten, bir kez daha seninle birlikte başlamaya ve bir anı bile sensiz geçirmemeye söz verdim. Sen de bu dostluk bahasına beni mazime götürme. Zira dünler beni kabusa sürüklüyor. Evime döndüm, kentime, özgür ve hafif. Senden beni uzaklaştıran her şeyden kaçıyorum. seninle olmak tüm unutulan anlara değer. Çalışıyorum. Çalışmak insanın özüdür. Vücudumun özü için iş arıyorum. Kurtuluşumdan sonra en ihtiyaç duyduğum benliğim ve özümdür. Bulana kadar aradım. Annem her işin Allah'ın yapması gerektiğini söyler. Sen yaptın Allah'ım, ey tüm iyiliklerin kaynağı. Sen fazilette eşsizsin. Aynaya bakıyorum. Kendimi seyrediyorum. Kendimi tüm ömrümde sevmediğim kadar seviyorum. Bu karışıklıklardan sonra daha genç, daha dinç ve daha güven verici birini görüyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Aynaya bakıyorum. Sana şükürler olsun Allah'ım, beni kurtardığın için. Şimdi güvenle senin keremine gülümsüyor ve mırıldanıyorum. Sen beni eskiye götürmezsin. Zira ben artık o eski insan değilim. Büyük bir tehlikeye düşmüş. Kurtuluş yolu arıyorsanız hep beraber söyleyelim. Ey efendilerin efendisi, ey duaları kabul eden, ey dereceleri yükselten, ey iyiliklerin sahibi, ey hataları bağışlayan, ey bütün istekleri veren, ey tövbeleri kabul eden, ey bütün sesleri işiten, ey bütün sesleri işiten, ey belaları def eden, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Seyyid as-Sadat, ya Mucib ad-Da'awat, ya Rafi' ad-Darajat, يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
İran'da Bilim Tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere anma yılı olarak adlandırıldı.
Birçok tarihçi, insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemeyi İran uygarlığına borçlu olduğunu inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıtmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Matematik, diğer bilimlerin çok acil bir şekilde ihtiyaç duyduğu derin ve geniş bir bilimdir. Eczacılık ve tıbbi araştırmalardan ekonomik bir teoriyi kanıtlamaya ve sosyal sorunları araştırmaya kadar matematik her zaman diğer bilim adamlarına yardımcı olurken bilimin gelişmesinin önünü açmıştır.
Çevremize biraz dikkatlice bakacak olursak matematiğin evrende ne kadar etkin ve kapsamlı rol oynadığını görürüz. Doğanın çeşitli geometrik formlarından ve bazı bitkilerin büyüme sürecindeki mevcut düzenden çeşitli binaların inşasına ve teknolojinin ilerlemesine kadar. Matematik çeşitli bilimsel alanlarda bilim insanlarının araştırmalarını genişletmek ve faaliyetlerinin sonuca ulaşmasını sağlamak için kullandıkları bir bilimdir. Bu bilim eski uygarlıkların gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Mısır ve Roma uygarlıklarından kalan tarihi kalıntılarda matematiksel uygulamaların kullanılması dikkat çekiyor. İranlılar da tıpkı Mısırlılar, Babilliler, Yunanlar, Çinliler ve Hintliler gibi bu bilimin öneminin farkındaydılar. Nitekim İslam'ın İran'da yayılması ardından İran, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, Harezmi, İbn Sina, Gıyasettin Cemşid Kaşani, Ömer Hayyam ve Şeyh Bahai gibi büyük matematikçilerin beşiği olmuştur.
Günümüzde de İran'da büyük ve ünlü bilim insanları matematik alanında yaptıkları araştırmalarla bu topraklarda matematik biliminin yaşatılmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Hatta bu alanda İran'dan dünyaca tanınan bilim insanları yetiştirilmiştir. Son birkaç sohbetimizde İran'da matematik tarihi konusunu toparlamak için bu programımızda dünyanın en büyük İranlı matematikçilerinden birini sizlere tanıtmak istiyoruz.
Matematiğe ne kadar çok zaman ayırdıysam bir o kadar heyecanlandım. Bu cümle Meryem Mirzahani'nin Facebook'taki kısa hayatının son günlerinde yazdığı son mesajdı. Genç yetişkinlik yıllarından itibaren matematik ve geometri meselelerini öğrenmeye ve problemleri çözmeye çalışan matematikçi ve üniversite profesörü Meryem Mirzahani, ölüm haberi 15 Temmuz 2017 tarihinde yayınlandı.
Meryem Mirzahani 16 Mayıs 1977 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk dönemi hakkında şöyle yazıyor. Ben İran'da doğdum ve geliştim ve mutlu bir çocukluk dönemim oldu. Aile fertlerimiz arasında kimse bilim insanı değildi. Fakat ben matematik ve bilime her zaman ilgi duyan ağabeyimden birçok şey öğrendim. O dönemde bayanlara bağımsız olmaları ve ilgi duydukları alanları takip etmeleri tavsiye edilirdi. Hatırlıyorum, o dönemlerde İran televizyonunun Marie Curie ve Helen Keller gibi seçkin ve yetenekli kadınlar hakkında programlar yayınlıyordu. Hep yazmayı hayal ettim ve boş zamanımı çeşitli hikayeler okuyarak doldurdum. Daha sonraki yıllarda matematiğe ilgi duymaya başladım ve bu konuyla her geçen gün daha da ilgilenmeye başladım.
Tahran Radyosu.
Meryem Mirzahani, Ferzanegan Lisesi'ndeki eğitim yıllarında 1994 Hong Kong ve 1995 Kanada yarışlarında Dünya Matematik Olimpiyatlarında altın madalya kazandı ve 1995 yılındaki Kanada yarışlarında ilk kez bir İranlı öğrenci olarak tam not almayı başardı. İran Matematik Olimpiyatları takımına giren ve İran Matematik Olimpiyatlarında ilk altın madalya kazanan kız olmayı başardı.
Mirzahani üstün yetenekli okulda ve daha sonra Şerif Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Ardından Harvard Üniversitesi'ne gitti. Harvard'da Profesör McMullen yönetiminde çalışmalarına başladı ve matematiğin çeşitli dallarına ilgi duymaya yöneldi. Doktorasını 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nde ve Fields Madalya sahibi Curtis Percy McMullen denetiminde aldı. Meryem Mirzahani kısa bir süre sonra Amerika'da Popular Science dergisi tarafından 2005 yılında seçilen 10 genç zekadan biri ve matematik alanında en üstün yetenek olarak onurlandırıldı.
2013 yılında Mathematical Society of America'dan ödüller alan Mirzahani, 2014'te Clay ödülü ve Fields madalyasını kazanmaya başardı ve 2008'den itibaren Stanford Üniversitesi'nde matematik profesörü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Tabii daha önce de Princeton Üniversitesi'ne tedris etti. Mirzahani 2009 yılında matematik alanındaki başarılarından dolayı Blumenthal ödülünü kazanınca American Mathematical Society Mirzahani için bir bildiri yayınladı.
American Mathematical Society'nin Mirzahani için yayınladığı bildiride aldığı ödülün olağanüstü yaratıcılık ve yenilikçi doktora tezi 3 önemli problemde sonuç elde etmek için hiperbolik geometriden klasik otomorfik form yöntemlerine ve simpliktik indirgeme yöntemlerine kadar çeşitli araçların bir araya getirmesi nedeniyle verildiğini belirtti.
Matematikçiler arasında Mirzahani küçük ama cüretkar ve yılmaz, çalışma alanının en zor sorularını büyük bir kararlılıkla takip etmek özellikleriyle tanınırdı. Danışman hocası Curtis Tracy Mullen, işin içine matematik girdiğinde pervasızca hırslı olduğunu söylüyor. Mirzahani güçlü, sarsılmaz bir özgüvene sahipti ve aynı zamanda mütevazıydı. Bir çalışma probleminin çözümüne katkısı sorulduğunda dürüst olmak gerekirse pek fazla katkım olmadı dedi. Fakat diğer matematikçiler onun çalışmalarını övüyorlardı.
İş arkadaşı ve Chicago'da yaşayan matematikçi Alex Lakin mizahane hakkında şöyle diyor. Hiperbolik geometriye sahip yüzeylerdeki döngüleri sayma konusundaki doktora tezi çok ilginçti ve matematik ders kitaplarına dahil edilmeyi hak ediyor. 2006 yılında mizahane çok zor bir problemi çözmeyi başardı. Hiperbolik geometrileri deprem benzeri mekanizmalar tarafından deforme edildiğinde başlarına ne gelir? Bir sonraki zor mesele de bilardo topunun olağan şekli yerine çokgen olan bir masada nasıl hareket edeceğini ve nasıl davranacağını tahmin etmekti.
Yaklaşık bir asır önce görünüşte kolay olan bu mesele bazı matematikçiler tarafından gündeme geldi. Fakat bir asır boyunca bu konu için doğru herhangi bir cevap bulunmadı. Ta ki 2012 ve 2013 yıllarında Meryem Mirzahani ve iki iş arkadaşı bu soruyu çözmeye başardılar. 2013 Simons Araştırmalar Ödülü'nün 13 kazanan listesinde İranlı bilim kadını ve Stanford Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Meryem Mirzahani'nin adı görülüyor.
Mirzahani 2014 yılında matematik alanındaki en yüksek bilimsel ödül olan ve matematiğin Nobel'i olarak bilinerek her 4 yılda bir 40 yaş altı seçilmiş bilim insanlarına verilen Fields Medalist'i kazandı. Fields madalyası bir matematikçinin alabileceği en yüksek ödüldür. Böylece bu ödülü kazanan ilk kadın ve ilk İranlı olarak kayda geçti. Fields Madalya Komitesi Meryem Mirzahani hakkında şöyle yazdı. Önemli bir takım teknikte ve matematiğin farklı alanlarında bir usta, teknik yetenek, cesur, hırs, geniş vizyon ve derin merakın nadir bir kombinasyonu bünyesinde barındırıyor.
Bu ödülün ardından Meryem Mirzahani'nin adı dünya haber ajanslarının çoğun manşetinde yerini aldı ve tanınan birçok medya, Mirzahani'yi matematik dünyasında üstün ve harika bir efsane şeklinde adlandırdılar. Clay Matematik Enstitüsü'nden James Carlson şöyle diyor. Mirzahani yeni bağlantılar bulma konusunda uzmandır ve hızlı bir şekilde basit bir örnekten derin bir teorinin eksiksiz kanıtına gidebilir.
Meryem Mirzahani, matematik dünyasında dünyanın en büyük matematikçileriyle kıyaslanabilir ve onun matematik alanındaki çalışmaları dünyanın matematik bilim toplumlarında hiç şüphesiz uzun yıllar kullanılacak ve tartışılacaktır. Ancak matematik dünyası ve dünya bilim camiası onun erken kaybıyla büyük üzüntü yaşadı. Meryem Mirzahani doğum günü olan 12 Mayıs, İran Matematik Derneği Kadın Komitesi'nin önerisiyle Uluslararası Dünya Matematik Dernekleri Birliği tarafından Dünya Matematik Kadınlar Günü olarak adlandırıldı.
İran'ın güneydoğusunda Sistan bölgesinde keşfedilen yeni bir sözde parazit arı türü Fields madalyası kazanan bu bilim adamı ve matematikçinin onuruna Zabul Üniversitesi tarafından Pristomeros Mirzahani olarak adlandırıldı. Diğer yandan da 2 Şubat 2018'de dünya gözlem, görüntüleme ve analiz alanında faaliyet gösteren bir şirket, Meryem Mirzahani'nin onuruna kendi adını taşıyan bir mikro uydu fırlattı. Bu arada 32-13-57 sayılı asteroid, Küçük Gezegen Araştırma Merkezi Minor Planet Survey Center tarafından onun anısına Mirzahani olarak adlandırıldı.
Matematiğin rolü ve yeri ve ileri gelenleri hakkında çok konuştuk. Birçok uzman er ya da geç günümüz dünyasındaki tüm işlerin liseden sonra matematik eğitimine ihtiyaçları olacağına inanıyor. Bu nedenle her hükümetin ve eğitim sisteminin görevi matematiğin öğretilmesi ve öğrenilmesi için uygun koşulları sağlamak ve insanları onu öğrenmeye teşvik etmektir.
Ünlü İngiliz matematikçi ve filozof Bertrand Russell şöyle diyor: "Matematik kendi gerçek konumunda sadece gerçeği anlatmıyor. Üstelik güzelliğin nihayetindedir. Tıpkı bir heykelde gördüğümüz soğuk ve acı bir güzellik bizim zayıf doğamızdan herhangi bir işareti olmayan resmin ve müziğin büyüleyici güzelliği olmadan ve yine de saflığın ve mükemmelliği gösterme yeteneğinin dibinde sadece en yüksek sanatın gösterebileceği bir şey, sarhoşluk ve gururun gerçek özü, sıradan bir insanın sınırlarını kırmak ve daha yükseğe çıkma duygusu ve bu sadece matematikte ve şiirde bulunabilecek bir mükemmellik işaretidir."
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri alma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İran'da bilim tarihi dizi sohbetimizde sizlere İran'da bilim adamlarından bazılarını, yaşamı ve İranlıların bilim alanındaki insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları aktarmaya çalıştık.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ehli beytinin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: "Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder ancak insanlar onu göremez." İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehl-i beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta İnsanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti'nin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik, Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler. Ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belâğa adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagır Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi hac konusuna değinerek haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Hac sadece biz İranlılara ait değil, hac İslam'a aittir, İslam ümmetine aittir, İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yönümüz önemli haber özetleriyle son buluyor. İran'ın ordu ve devrim muhafızları komutanlarına zafer nişanı verildi. Reisi mübarek Ramazan ayı vesilesiyle sultancılarla mücadelede etkin adımlar atmayı temenni ediyoruz. Muhbir, İslam ümmetini güçlendirecek, zulmü ortadan kaldıracak adımları atalım. İran, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'ndan atılmasını istedi. Emir Abdullahyan, Filistin İslam dünyasının önceliklerinin başında geliyor. İran Dışişleri Bakanı danışmanı İsrail-Amerika'nın desteğiyle cinayetlerine devam ediyor. Filistin'in Birleşmiş Milletler temsilcisinden Siyonist rejime kapsamlı yaptırım vurgusu yapıldı. Oscar ödüllü Glaser, Yahudiliğimiz İsrail tarafından gasp edildi. İran Kızılay Gazze'deki duruma yardımcı olmak için pratik önlemler alınması çağrısında bulundu. Şeyh Naim Kasım'dan Filistin direnişini desteklemeye devam etmenin önemine vurgu yaptı. Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları sürüyor.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Müzik